Ayrım 2, sayfa 21. Gabriel Bagration korkuyla sıçrar. Uyurken birisi dikkatlice izlemiştir kendisini. Hem de epeyce uzun süre. Oğlu Stepan'ın sessizce yanan gözlerini görüyor. Belirsiz de olsa rahatsızlık duygusuna kapılıyor Gabriel. Oğullar babalarını uyurken görmemeli. Aksi halde çok eski geleneklerden biri ihlal edilmiş olur. Gabriel sözcüklerine hafif bir sertlik katar. ''Burada ne yapıyorsun? Monsieur Avakian nerede?'' Babasını uykuda yakaladığı için Stepan da telaşlanmıştır şimdi. Ellerini nereye koyacağını bilemiyor çocuk. Kalın dudakları aralanıyor. Kolejli giysileri var üzerinde. Dize kadar çorap, geniş devrik yaka ceketini çekiştiriyor konuşurken. Annem yalnız gezintiye çıkmama izin verdi. Monsieur Avakian bugün izinde. Pazar günleri ders yapmıyoruz ya. Fransa'da değil, Suriye'deyiz diyor babası anlamlı bir biçimde. Bir daha yanında kimse olmadan dağlara çıkmana izin yok. Babasına merakla sanki bu küçük azardan başka daha önemli talimatlar bekliyormuş gibi bakıyor Stepan. Fakat Gabriel suskun, gülünç bir çekingenlik içinde. Sanki hayatında ilk kez yalnız kalmış oğluyla. Yoğunluğa geldiklerinden bu yana onunla fazla ilgilendiği yok. Çoğu kez yemek masasında görüşüyorlar. Gerçi Paris'teyken ya da İsviçre'ye tatile gittiklerinde Stepan'la gezintiler yapmışlardı. Ama insan Paris'te, Montreux'de ya da Chamonix'te ne kadar yalnız olabilir ki? Oysa Musa Dağ'ın temiz havası babayla oğul arasında yabancı oldukları bir yakınlığa yol açan gevşetici bir öğe. Gabriel bütün önemli noktaları bilen bir önder gibi önden yürüyor. Stepan ise hala sessiz ama beklentiyle dolu izliyor onu. Doğuda baba ve oğul, bunu çocuklarla ebeveynler arasında Avrupa'da görülen yüzeysel ilişkiyle karşılaştırmak olanaksız. Babasına bakan Tanrı'ya bakar. Çünkü baba insanı Adem'le yani yaratılışın başlangıcıyla birleştiren kesintisiz cedd zincirinin son halkasıdır. Aynı şekilde oğluna bakan Tanrı'ya bakar. Çünkü oğul insanı kıyametle bütün her şeyin sonuyla kurtuluşla birleştiren gelecek halkadır. Böylesine kutsal bir ilişkide çekingenlik ve sessizlik egemen olmaz mı? Baba gerektiği gibi ciddi bir konuşma yapmaya karar vermiştir. Bay Avakyan'la hangi konular üzerinde çalışıyorsunuz şimdi?
Bir süre önce Yunanca okumaya başladık baba. Ayrıca fizik, tarih, coğrafyada çalışıyoruz.
Bagration başını kaldırıyor. Stepan Ermenice konuşmuştu. Soruyu Ermenice mi sordu kendisi? Aslında aralarında hep Fransızca konuşurlardı. Oğlunun Ermenice sözcükleri babayı tuhaf bir biçimde etkiliyor. Stepan'ı Ermeni'den çok Fransız genci olarak gördüğünün bilincine varıyor Gabriel.
Coğrafya diye yineliyor. Peki dünyanın hangi bölgesiyle ilgileniyorsunuz şu an?
Küçük Asya ve Suriye coğrafyasıyla diye yanıtlıyor Stepan.
Daha akıllıca bir şey beklemiyormuş gibi başını onaylayarak sallıyor babası. Artık konuyla hiç ilgili değildir. Konuşmayı eğitimsel bir sonuna bağlamaya çalışır.
Musa Dağı'nın haritasını çizebilir misin?
Stepan babasının kendisinden böyle bir şey beklemesinden çok mutlu olmuştur.
Ah evet baba, senin odanda Avedis amcanın Antakya ile kıyıyı gösteren bir haritası var. Sadece ölçüyü büyütmek ve eksikleri tamamlamak gerekir.
Çok doğru. Stepan bir an sevindiriyor onu. Fakat sonra düşünceleri belki şu an yolda olan, belki de Halep'te hatta İstanbul'da İttihatçılardan birinin masasında sürünen askere çağrılma emrine kayıyor. Suskun bir gezinti. Stepan bütün benliğiyle yeni bir konuşmayı beklemekte. Burası babasının ülkesi. Babasının çocukluğuna ilişkin öyküleri kendisine pek seyrek anlatılan o gizemli şeyleri dinlemeyi özlüyor. Fakat babasının belli bir hedefi var sanki ve nihayet ulaşmaya çalıştığı ilginç bir taraça açılıyor önlerinde. Dağdan epeyce ileriye boşluğa uzanmış, kayalardan oluşmuş dev bir kol açılmış parmaklarla bir anahtar gibi yüksekte tutuyor onu. Burası oldukça geniş, iki evin sığabileceği taşla bezenmiş karlayalık bir yüzey. Birkaç çalılıkla deri sertliğindeki bir agavdan başka bir şeyin yetişmesine izin vermemek deniz fırtınaları için burada elbette çocuk oyuncağıdır. Dipnot agav, sarsabıra benzeyen bir bitki, çevirinin notu. Havada serbestçe duran yüzey öylesine ileriye uzanmış ki intihar etmek isteyen biri en uçtan kendisini 400 metre aşağıdaki denize atsa herhangi bir kayaya çarpıp yaralanmaksızın suda kaybolabilir. Oğlan çocuklarına özgü bir hareketle kenara kadar koşmak istiyor Stepan. Fakat babası onu hızla geri çekip elini sıkıca tutuyor avuçlarının içinde. Serbest olan sağ eliyle çeşitli yönlere işaret ediyor.
Eğer Ras el Khanzir yani domuz burnu olmasaydı şurada Kuzey İskenderun kurfezini görebilirdik. Güneyde ise Orontes kaynağı görülebilirdi. Fakat dağ kavis yapıyor.
Hareketli denize yarım daireler çizen babasının işaret parmağını dikkatle izliyor Stefan. Fakat sorusunun konuyla hiç ilgisi yok.
Gerçekten savaşa gidecek misin baba?
Oğlunun elini hala korkuyla tuttuğunun farkında değil Gabriel.
Evet, emir her an gelebilir.
Gerçekten gerekiyor mu?
Başka türlüsü mümkün değil Stefan. Bütün yedek subaylar askere çağrılacaklar.
Ama biz Türk değiliz. Hem sonra neden seni hemen çağırmadılar askere?
Bunun anlamı topçu sınıfının şimdilik yeterince topu olmadığıdır. Yeni bataryalar kurulduğunda bütün yedek subayları çağıracaklar.
Peki nereye götürecekler seni?
Ben Suriye ve Filistin'deki 4. orduya katılacağım.
Gabriel Bagratyan için geçici olarak Halep, Şam ya da Kudüs'e gönderilebileceğini düşünmek sakinleştirici bir duygu. Belki de o zaman Juliet ile Stepan'ı birlikte götürme olanağı bulur. Stepan babasının kaygılarını tahmin etmişe benziyor.
Peki biz ne olacağız baba?
Mesele de bu ya.
Oğlan babasının sözünü kesiyor hararetle.
Bizi burada bırak baba, lütfen bizi burada bırak. Evimiz annemin de çok hoşuna gidiyor.
Verdiği bu güvenceyle Stepan yabancı ülkede olan annesinin duyguları konusunda babasını sakinleştirmek istiyor gibi. Anne ve babasının evliliklerinde iki dünyanın bir o tarafa bir bu tarafa çekiştirmesini dikkatli bir incelikle duyumsamakta.
Oysa Bagratyan düşünüyor. En iyisi sizi İstanbul üzerinden İsviçre'ye götürmek. Ama ne yazık ki İstanbul'da da savaş var.
Stepan yumrukları göğsünün üzerinde sıkalı,
''Hayır, İsviçre'ye gitmeyelim, bizi burada bırak baba.'' diyor.
Gözleriyle yalvaran çocuğa şaşkınlıkla bakıyor Gabriel. Ne tuhaf, atalarının ülkesini hiç tanımayan bu çocuk yine de o ülkeye karşı derin bir bağlanmışlık içinde. Gabriel'in içinde yaşayan şeyi, Bagratyan soyunun bu dağa bağlılığını, Paris'te doğmuş olan Stepan o duyguyu bizzat tatmadan kan yoluyla miras aldı. Kolunu oğlunun omzuna atıp sadece... Bakalım diyor. Damlacığın yüksek düzlüğüne yeniden çıktıklarında yoğun oluğun sabah çanlarını duyuyorlar. Vadiye inen yol bir saatten az sürüyor. Pazar ayininin hiç olmazsa ikinci yarısını dinleyebilmek için çok acele etmek zorundalar. İpek Böceği köyü Azir'de kendilerine sabah selamı veren az sayıda insana rastlıyorlar.
Parilois, günaydın.
Azir köylüleri yoğun olup kilisesine giderler. Yol merkeze kadar sadece 15 dakika çeker. Bazı evlerin önünde üzerlerine büyük tahtalar konmuş masalar var. İpek böceğinin yumurtaları tahtaların üzerine sıvanmış. Güneşte kuluçkaya yatan beyaz bir kütle bu. Stepan dedesi Avedis'in iplik işçisi olduğunu, çok genç yaşta 15 yaşında ekmek almak için Bağdat'a giderek hayata atıldığını öğreniyor babasından. Yoğun oluk yolunda yaşlı jandarma Ali Nazif geçiyor yanlarından. Bu vakur zaptiye köylerde Ermeniler arasında uzun yıllardan bu yana barış ve dostluk içinde yaşayan 10 Türk'ten biridir. Ali Nazif'ten başka onun emri altında bulunan 5 jandarma erinden de söz edilmeli. Ali Nazif Musa Dağı gibi sürekli yerinde kalırken bu 5 jandarma eri sık sık değişir. Bir de sultanın temsilcisi olarak kambur bir postacı bulunur burada. Ailesiyle birlikte kalan postacı postayı Antakya'dan çarşamba ve pazar günleri getirir. Ali Nazif bugün huzursuz ve kaygılı görünüyor. Osmanlı hükümetinin bu dağınık saçlı yöneticisinin çok acil işleri var sanki. Çiçek bozuğu yüzü içinin kürkü dökülmüş, kasketinin altında nemli nemli parıldıyor. Ürkütücü süvari kılıcı kurumuş eğri bacaklarına çarpıyor yürüdükçe. Başka zamanlar Bagratyan Efendi'nin karşısında hep saygıyla selam duran Ali Nazif, bugün sadece sert bir selamla yetiniyor. Ama bu arada çok üzgün olduğunu da belli ediyor. Ali Nazif'in davranışındaki değişiklik Gabriel'in dikkatini öylesine çekiyor ki, bir süre arkasından bakıyor onun. Yoğun oluğun kilise meydanında uzaktan geldikleri için gecikmiş birkaç kişi göze çarpıyor. Kabarık etekler giymiş kadınların başlarında rengarenk örülmüş başörtüleri var. Erkekler ise şalvarlarının üzerine kaftana benzer bir ceket olan entari giymişler. Yüzleri ciddi, içe dönük. Güçlü yaz güneşi kireç beyazı evlerin görüntüsünü iyice parlatıyor. Evlerin çoğu tek katlı ve yeni badanalanmış. Ter Haykazu'nun papazlık makamı, doktorla eczacının evleri, Karun kadar zengin yoğun oluk muhtarı Thomas Kebusyan'a ait belediye binası.
Kilise geniş bir kaidenin üzerinde yükseliyor. Ana kapıya dış merdivenle ulaşılıyor. Avedis Bagratyan bu kiliseyi Kafkasya'da bulunan ünlü bir ulusal mabetten kopya ettirdi. Elbette daha küçük ölçülerde. Açık kapıdan ayine katılan koronun sesi akıyor dışarıya. Yoğun kalabalığın üzerinden bakıldığında karanlıktaki sulanın solgunluğu görülüyor. Ter Haykazu'nun cübbesinin arkasındaki altın haç parıldıyor. Gabriel ile Stepan içeri giriyorlar. Stepan'ın öğretmeni Samuel Avakyan durduruyor ikisini. Avakyan ne zamandır sabırsızlıkla bekliyor onları. ''Siz önden gidin Stepan'' diyor öğrencisine. ''Anneniz sizi bekliyor.'' Stepan kalabalık içinde kaybolunca da hızla Gabriel'e dönüyor. ''Pasaportlarınızı geri istediklerini söylemek istiyorum. Hem dahili hem de harici pasaportlarınızı. Antakya'dan 3 memur geldi.'' Gabriel uzun yıllardan bu yana ailenin yaşamını paylaşan öğrenci öğretmenin yüzünü dikkatle inceliyor. Aydın Ermeni yüzü, yüksek bir parça geriye çekilmiş alın. Gözlüklerin arkasında dikkatli, derinden kaygılı gözler. Kadere ebedi bir boyun eğmişliği fakat aynı zamanda her saniye herhangi bir düşmandan gelecek darbeyi karşılamak için direnmeye hazır olmanın keskin belirtisini ifade ediyor bu gözler. Bu kapsamlı yüz incelemesinden sonra soruyor Bagratyan. ''Peki siz ne yaptınız?''
''Madam memurlara istediklerini verdi.''
''Dahili pasaportu da mı?''
''Evet, ayrıca harici pasaportu ve tezkereyi.''
Kilisenin merdivenlerinden inen Bagratyan yaktığı sigaradan derin bir nefes çekiyor. Dahili pasaport Osmanlı İmparatorluğu'na ait vilayetlerde seyahat güvencesi sağlayan bir belgedir. Bu kağıt olmadan sultanın tebaasının bir köyden ötekine gitme hakkı bile teorik olarak yoktur. Sigarayı yere atan Gabriel aniden doğruluyor. Bu bugün ya da yarın Halep'e göreve çağrılacağımdan başka bir anlama gelmez. Son yağmurun kilise meydanının balçıklı toprağında bıraktığı derin tekerlek izine bakışlarını kaydırıyor Avakyan. Bunun Halep'e çağrılacağınız anlamına gelmediğini sanıyorum efendi.
Başka bir anlam olamaz.
Avakya'nın sesi iyice yavaşlıyor. Ben de pasaportumu vermek zorunda kaldım. Bagratyan tam gülecekken vazgeçiyor. Bu demektir muayene için Antakya'ya gideceksiniz sevgili Avakyan. Bu kez işin şakası yok. Fakat telaşlanmayın, sizin için askerlik bedelini bir kez daha veririm. Size Stepan için ihtiyacım var.
Avakyan bakışlarını tekerlek izinden hala kaldırmamıştır. Hadi ben gencim. Doktor Altuni, Eczacı Krikor, Papaz Nohut yanında herhalde askerlik yükümlülükleri yok. Onlardan da tezkereleri istediler.
Emin misiniz diye bağırıyor Bagratyan. Kim istedi bunları? Hangi hükümet organları bunlar? Gerekçeleri neymiş? Bu beyler neredeler şimdi? Kendilerine 3-5 laf etmek için sabırsızlanıyorum.
Avakyan bir atlı jandarma müfrezesi eşliğinde gelen memurların 1,5 saat önce Süveydiye yönünde gözden yittikleri yanıtını veriyor. Görevleri sadece ileri gelenlerle ilgili olabilirdi. Çünkü sıradan köylüler ve zanaatkarlar tezkereye değil, olsa olsa Antakya pazarı için izin belgesine sahiptiler. Gabriel Avakyan'la ilgilenmeksizin uzun adımlar atarak bir aşağı bir yukarı gidip geliyor. Ancak bir süre sonra uyarıyor Avakyan'ı.
Hadi siz önden gidin kiliseye, ben arkadan gelirim.
Fakat ayinin geri kalan kısmına katılmayı hiç düşünmüyor. Koronun gür sesi daha iyi duyuluyor şimdi. Düşüncelere dalmış olarak başı yana eğik yavaşça geçiyor meydandan. Kısa bir süre cadde boyunca yürüdükten sonra köşke giden yola sapıyor. Eve hiç girmeden ahırlarda durup ağabeyi Avedis'in gururu olan binek atlarından birine yerletiyor. Kendisine eşlik edebilecek Kristofor ne yazık ki orada değil. O nedenle atlara bakan çocuğu alıyor yanına. Ne yapacağını tam olarak bilemiyor henüz. Hızlı bir tempoyla ancak öğle saatlerinde Antakya'ya varabilir. İkinci bölüm. Konak, hamam, selamlık. Kaymakam konağı da denilen Antakya hükümeti iç kalenin alt yanındadır. Pis fakat geniş bir bina bu. Antakya kazası Suriye vilayetinin en kalabalık bölgelerinden biridir. Uşağını atlarla birlikte Orontes Köprüsü'nde bırakan Gabriel Bagratyan, konağın büyük kalem odalarından birinde uzun süredir bekliyordu. Kartını gönderdiği kaymakam tarafından bizzat kabul edilmeyi ummaktaydı. Burası Gabriel'in çok iyi tanıdığı Türk resmi binalarından birisiydi. Sıvası dökülmüş nemli duvarda sultanın son derece beceriksizce yapılmış yağlı boya resmiyle çerçevelenmiş birkaç ayet asılıydı. Neredeyse tümü kırık olan camların yerine ince çıtalar çakılmıştı. Kirden görünmeyen tahta döşeme tükürük ve izmaritle doluydu. Boş masalardan birinde küçük memurlardan biri ağzını şapırdatarak dik dik önüne bakıyordu. Yeşil sineklerin oluşturduğu kıta rahatsız edilmeksizin iğrenç bir konser vermekteydi. Duvar diplerine çepeçevre alçak sıralar konmuştu. Bekleyen birkaç kişi vardı. Türk ve Arap köylüleriydi bunlar. İçlerinden biri uzun giysisini çevresindeki bu pisliği aldırmadan yaymış, üzerine bağdaş kurmuştu. Ter, sert tütün, uyuşukluk ve sefaletin oluşturduğu ekşimsi bir deri kokusu doldurmuştu odayı. Gabriel çeşitli halkların hükümet makamlarının kendilerine özgü kokuları olduğunu biliyordu. Fakat hepsinde ortak olan yan, bu küçük insanların iktidarların faaliyetlerini bir doğa felaketi gibi kabul edişlerindeki korku ve teslimiyet kokusuydu. Nihayet rengarenk giysili kapı bekçisi aşağılayıcı bir yüz ifadesiyle Gabriel'i bir odaya götürdü. Bu oda kırık olmayan camları, bozulmamış duvar kağıtları, üzerinde dosyalar bulunan bir masası ve başka temiz yanlarıyla öteki odalardan farklıydı. Duvarda sultanın resmi yerine Enver Paşa'yı atabilmiş olarak gösteren büyük bir fotoğraf asılıydı. Gabriel kızıl saçlı, çilli, küçük İngiliz bıyığı bırakmış gençten bir adamın karşısında buldu kendisini. Bu genç adam kaymakam değil, kıyı bölgesinin Süveydiye nahiyesinin işlerini yürüten müdürdü. Müdürün en dikkat çekici yanı titizlikle manikür yapılmış olağanüstü uzun tırnaklarıydı. Üzerinde onun gibi küçük, zayıf biri için bile dar olduğu izlenimi veren gri bir elbise vardı. Kravatı kırmızı, bağcıklı çizmeleri kanarya sarısıydı. Bagradyen hemen anımsamıştı. Selanik. Bu yargıya varması için elinde adamın dış görünüşünden başka kanıta gerek yoktu. Selanik, genç Türk ulusal hareketinin fanatik batıcılığın, Avrupa'daki ilerlemenin her biçimine şuursuzca tapınmanın doğduğu yerdi. Müdür hiç kuşkusuz bugün halifenin imparatorluğunda sınırsız egemenliğe sahip, esrarengiz birlik ve ilerleme için komitenin, yani İttihat ve Terakki'nin taraftarı, hatta belki de üyesiydi. Ziyaretçisine olağanüstü nezaket göstermiş, Gabriel'in oturması için çalışma masasına sandalyeyi bizzat yaklaştırmıştı. Bütün kızıl saçlılarda görülen çipil seyrek kirpiklerle yan yan baktığı Bagratyan'a çevirdi gözlerini. Gabriel bir kez daha belli bir vurguyla adını tekrarladı. Müdür başını hafifçe eğerek, ''Yüksek itibara sahip Bagratyan ailesini tanıyoruz.'' dedi. Müdürün jest ve sözlerinin Bagratyan'da hoş duygular uyandırdığı inkar edilemezdi. Ses tonuna büyük bir güven gelmişti. ''Bugün köyümdeki bazı yurttaşların, bu arada benim de pasaportlarımız elimizden alındı. Bu makamınızın verdiği bir karar mı? Böyle bir karardan haberiniz var mı?'' Müdür uzun süre düşünüp taşınarak ve belgeleri evirip çevirerek, görev ağırlığı nedeniyle bazen ufak tefek şeyleri anımsayamadığını ifade etti. Ama birden aklına geliverdi. ''Ah evet, elbette, dahili pasaportlar. Söz konusu olan kazamızın bağımsız kararı değil, ekselansları Dahiliye Nazırı'nın talimatıdır.'' Şimdi basılı bir kağıt bulmuş önüne koymuştu. İstendiğinde Talat Bey'in kararnamesini tamamen okumaya hazır görünüyordu. Gabriel bunun genel bir önlem olup olmadığını öğrenmek istedi. Biraz kaçamak bir yanıt da aldı. Geniş halk kitleleri karardan hemen hemen hiç etkilenmiyordu. Çünkü dahili pasaportu sahip olanlar çoğunlukla zengin tüccarlar ve iş adamlarıydı. Bagratyan müdürün uzun tırnaklarına dikmişti gözünü. ''Ben hayatımı yurt dışında Paris'te geçirdim.'' ''Bunu biliyoruz efendi. O nedenle özgürlüklerin gasp edilmesine pek alışkın değilim.'' Müdür anlayışla gülümsedi. ''Bu meseleyi fazla büyütüyorsunuz efendi. Savaştayız. Ayrıca şu günlerde Alman, Fransız, İngiliz vatandaşları da alışkın olmadıkları birçok şeye uymak zorundalar. Bütün Avrupa'da durum bizimkinden farklı değil. Bunun da ötesinde burada 4. ordunun menzil mıntıkasında, yani savaş bölgesinde bulunduğumuzun göz önüne alınmasını rica ediyorum.'' Ulaşım sorununa belli bir denetim mutlaka gerekli. Bu gerekçeleri öyle akla yakındı ki Gabriel Bagradyan hafiflediğini hissetti. Aceleyle Antakya'ya gelmesine neden olan bu sabahki olay birdenbire yakıcılığını yitirmişti. Devlet kendisini korumak zorundaydı. Casuslardan, hainlerden, asker kaçaklarından söz ediliyordu sık sık. Yoğun oluk perspektifinden bu gibi önlemleri değerlendirmek olanaksızdı. Müdürün sonraki anlatımları da Ermeni'nin kuşkulu huzursuzluğunu gidermeye yönelikti. Gerçi nazır pasaportları toplamıştı ama bu dikkate alınmaya değer durumlarda yeni belgelerin verilmeyeceği anlamına gelmezdi. Bunun için ilgili makam Halep vilayetiydi. Bagratyan Efendi, ekselansları Vali Celal Bey'in bütün imparatorluğun en iyi ve adil valisi olduğunu bilirdi. Pasaportla ilgili bir başvuru buradaki makamın tavsiyesiyle Halep'e gönderilecekti. Müdür duraksadı. Eğer yanılmıyorsam efendi, askerlikle ilişiğiniz var. Gabriel durumu kısaca anlattı. Belki de daha dün kendisinin neden askere çağrılmadığı üzerine araştırma yapmasını isteyebilirdi memurdan. Ne var ki birkaç saatten bu yana her şey kökten değişmişti. Savaşı, Juliet ve Stepan'ı düşünmek derin bir sıkıntı veriyordu ona. Osmanlı subayı olarak görev duygusu azalmıştı. Artık Halep'teki makamın kendisini unutmuş olmasını umuyordu. Dikkatlerini çekmeyi düşünmüyordu bile. Fakat Antakya'daki makamların kendisiyle ilgili olan her şey üzerine çok iyi bilgi sahibi oldukları dikkatini çekmişti. Müdürün alevlenmiş gözleri ona hoşnut bir bakış gönderdi. ''Demek ki siz deyim yerindeyse izinli olan bir askersiniz. Bu durumda size tezkere verilmesi söz konusu bile olamaz.'' ''Fakat karım ve oğlum?'' Müdür için anlaşılır olmayan bu sözleri söylerken Gabriel ilk kez boğucu bir duyguya kapıldı. Kapana kısıldık. Aynı anda yan odanın iki kanatlı kapısı açıldı, iki kişi girdi içeri. Biri yaşlıca bir subay, öteki hiç kuşkusuz kaymakamdı. Uzun boylu kurumlu bir adam olan taşra kaymakamının üzerinde gri buruşuk bir redingot vardı. Karaciğer hastalarında görülen solgun ve pörsümüş yüzünde ağır koyu renk gözaltı torbaları sarkıyordu. Bagratyan ile müdür ayağa kalktılar. Ermeni'yi hiç dikkate almayan, aslında ise yavaş sesle herhangi bir talimat veren kaymakam elini kayıtsızca fesine götürmüş, kendisini izleyen binbaşı ile birlikte daireden çıkmıştı. Günlük mesaisinin bittiği görülüyordu. Gabriel gözünü kapıya dikti. Subaylar arasında fark mı gözetiliyor? Müdür masasını düzenlemeye girişmişti. Ne demek istediğinizi anlamıyorum efendi. Türkler için ayrı, Ermeniler için ayrı muamele mi yapıldığından söz ediyorum. Bu soru üzerine çok ürkmüş görünen müdür, yasa önünde bütün Osmanlı yurttaşları eşittir dedi. Devamlı bunun 1908 devriminin en önemli kazanımı olduğunu söyledi. Osmanlı halkına kamu ve askeri hizmetler alanında iltimas geçilmesi gibi daha önceki dönemden kalan bazı alışkanlıklar hala varlığını sürdürüyordu. Ama bunlar resmen ortadan kaldırılamayacak olgulardı. Halklar anayasalar kadar çabuk değişmiyorlardı ve reformlar kağıt üzerinde gerçekliktekinden daha hızlı uygulanıyordu. Siyasal açıklamalarını şöyle noktaladı müdür. Savaş bütün sorunlarda değişiklik yaratacak. Bu sözleri olumlu bir öngörü olarak yorumlamıştı Gabriel. Fakat müdür herhangi bir neden olmaksızın kinle çarpılan çil yanığı yüzünü aniden geriye attı. Ümit ederim ki olaylar hükümeti bazı halk kesimlerine amansız sertlik göstermeye zorlamaz. Antakya'nın Pazar Caddesi'ne saptığında Gabriel iki karar almıştı. Birincisi, askere çağrılırsa askerlik hizmetine karşılık bedel ödemek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktı. İkincisi, yoğun oluktaki evin huzurlu sessizliğinde kimsenin dikkatini çekmeden, rahatsız edilmeden savaşın sonunu bekleyecekti. Şu an 1915 yılının ilkbahar ayları yaşandığına göre genel bir ateşkes ancak birkaç ay kalmış olabilirdi. Eylül ya da Ekim'de gerçekleşebilirdi ateşkes. Yeni bir kış seferini taraflardan hiçbiri göze alamazdı. O zamana kadar ise en çabuk biçimde Paris'e dönmek için mümkün olduğunca iyi hazırlanmalıydı. Pazar etkilemişti onu. Avrupa kentlerinin trafiği gibi acelesi olmayan, azalıp çoğalmayan, tersine karşı konulmaz bir ritim içinde sonsuzluğa akan zaman gibi yuvarlanan bu yoğun kalabalıktan etkilenmişti. Pazarın iki karşıtlığı birbirinin yanından öylesine bitmez tükenmez biçimde akıp geçiyordu ki, insan kendisini kuş uçmaz, kervan geçmez Antakya'da değil de Halep ya da Şam'da sanabilirdi. Avrupalı giysiler içinde bastonlu, dik yakalı fesli, Türk tüccar ve memurlar. Yine batılı giysileriyle ama farklı şapkalarıyla göze batan Ermeniler, Yunanlılar, Suriyeliler. Bunların arasında yerel giysili, çoğunluğu silahlı Kürtler de Çerkesler. Hristiyan halkların elindeki cep çakısına kuşkuyla yaklaşan hükümet, bu huzursuz dağlı kabilelerin elinde modern silahların bulunmasına göz yumuyor, hatta onlara bunları kendisi dağıtıyordu. Sonra çevre bölgelerden gelen Arap köylüler. Uzun bol pelerinleri, çöl renkleri ipekten püskülleri omuzlarından sarkan, muhteşem serpuşlarıyla güneyden gelen bazı bedeviler de görülüyor. Müslümanların iffetli giysisi olan çarşafa bürünmüş kadınlar.
Fakat peçesiz, eşit haklara sahip, ayakları açıkta bırakan etekler, ipek çoraplar giymiş kadınlara da rastlanıyor. Zaman zaman bu insan kalabalığı arasında ağır biçimde yüklenmiş, başı önde yavaşça yol alan hayvanlar aleminin umutsuz emekçisi bir eşek. Gabriel gördüğü belli aralıklarla başını sallayıp duran eşeğin hep aynı eşek, yularından tutarak onu süren kılıksız adamın da aynı adam olduğunu sanıyordu. Fakat her şey, bütün bu dünya, erkekler, kadınlar, Türkler, Araplar, Ermeniler, Kürtler, kalabalık içindeki toprak rengi askerler, eşekler ve keçiler aynı yürüyüş biçimiyle tarif edilemez bir bütünde eriyerek birleşmiştir. Belli olmayan bir hedefe doğru durdurulmaz biçimde ilerleyen uzun bir adım. Ağır ve salınışlı bir gidişti bu. Gabriel çocukluğunun kokularını tanımıştı. Kazanların deliklerinden sızarak sokağı kamçılayan kaynamış susam yağı kokusu. Açık ateş üzerinde tavalarda kızartılan kuzu etinden yapılmış bol sarımsaklı köfte kokusu, çürümüş sebze kokusu ve bütün bu kokuları bastıran gündüz giysileriyle geceleri de yatan insanların kokusu. Sokak satıcısının tutkulu şarkısını da tanımıştı. Ya Rezzak, ya Kerim, ya Fettah, ya Alim. Sepetine doldurduğu beyaz yuvarlak ekmekleri satan oğlan hala böyle coşuyordu. Ey Rezzak-ı Alem, ey Latif ve Kerim olan, ey her şeyi anlayan, ey her şeyi bilen. Hala o kadim ses taze hurmalarını övüyordu. Ey sen kahverengi, çölün kahverengisi, ey kız. Salata satıcısı da gırtlaktan gelen sesiyle o aynı saptamada takılıp kalmıştı. Eddaim Allah, Allah eddaim. Daim olanı sadece Allah olduğu, sadece Allah'ın daim olduğu satıcıyı malın karşısında teselli ediyor olmalıydı. Gabriel Berazik denilen üzerine üzüm şerbeti sürülmüş pelit aldı. Çocukluk anılarına ait olan bu kırlangıç yiyeceğini ısırdığı gibi tiksintiyle sarsıldı. Ağzının içine hayranlıkla bakan bir oğlan çocuğuna hediye etti peliti. Kendisini öyle kötü hissediyordu ki birkaç saniye gözlerini kapadı. Ne olmuştu da dünya tamamen değişmişti? Burada, bu ülkede doğmuştu. Burada evinde hissetmeliydi kendisini. Fakat nasıl? Pazardaki karşı konulmaz tek düze insan akımı burasının yurdu olduğunu reddediyordu sanki bakışlarını. Kendi alemlerine dalmış yüzler ona bakmıyor olmalarına rağmen kendi üzerinde hissediyordu Gabriel. Ya o genç müdür? Son derece kusursuz ve nazik davranmıştı. Yüksek itibar sahibi Bagradyan ailesi. Ne var ki Gabriel birden yüksek itibar sahibi aile sözleri de dahil bütün bu nezaketin küstahlıktan başka bir şey olmadığını anladığına inandı. Evet, küstahlıktan da öte nefretti bu. Kürtürlülükle cilalanmış nefret ve şimdi burada onu da aynı nefret duyguları kuşatmıştı. Nefret derisini yakıyor, sırtını yaralıyordu. Gerçekten de kendisiyle ilgilenen tek bir insan olmamasına rağmen izlenen biri gibi birdenbire sırtına korku yüklenmişti. Yoğun oluktaki o büyük evde kendi başınayken bütün bunlardan bir haberdi. Ya daha önce Paris'te, bütün rahatına rağmen kökleri başka yerde olan bir göçmen ailenin heyecansızlığıyla yaşamıştı Paris'te. Burada mıydı kökleri? Ancak şimdi ana yurdunun sefalet içindeki bu pazar yerinde dünyadaki yabancılığının mutlak derecesini tamamen ölçebiliyordu. Ermeni, o kadim kan, o kadim halk vardı onun içinde. Peki neden düşünceleri şimdi olduğu gibi Ermenice'den çok Fransızca ifade ediyordu kendini? Oysa bu sabah oğlu kendisine Ermenice yanıt verdiğinde belirgin bir sevinç duymuştu. Kan ve halk, dürüst olmalı. Bunlar boş kavramlar değil miydi aslında? İnsanlar her çağda acı hayat aşını daha da yenemez hale getirmek için değişik düşünce baharatları serperler. Pazarın yan sokaklarından birine kaydı bakışları. Bu sokakta çoğunlukla Ermeni sarraflar, halı satıcıları, kuyumcular dükkanlarının tezgahlarının önünde dururlardı. Kardeşleri bunlardı demek. Bu kurnaz yüzler, müşteri kollayan metalik parıltılı bu gözler. Hayır, bu kardeşliği teşekkürle reddediyordu. Bu kardeşliğe karşı içindeki her şey direniyordu. Fakat daha uzak görüşlü, daha yetenekli, daha enerjik olmanın ötesinde yaşlı Avedis Bagratyan bu pazar satıcılarından daha mı farklı ya da daha mı iyiydi? Ve kendisi buradakiler gibi olmamasını sadece büyük babasına borçlu değil miydi? Tiksinti duygularıyla dolu devam etti yoluna. Bu arada hayatının büyük zorluğunu, bazı şeyleri artık Juliet'in gözüyle görmeye başladığı, gerçeğinde yattığının bilincine varmıştı. O sadece dünyada değil, insanlarla ilişkiye geçtiği gibi kendi içinde de bir yabancıydı. İsa Mesih, bu pis düşmanca kalabalıktan bağımsız, bu sabah Musa Dağı'nda olduğu gibi kendi başına bir insan olmak mümkün değil mi? İnsanın kendi gerçekliği üzerine böyle bir deneye girişmek kadar yıpratıcı bir şey yoktu. Gabriel Türkçe'de uzun çarşı denilen pazardan kaçtı. Bu düşmanca ritmi daha fazla kaldıramazdı. Bir süre sonra yeni binaların çevrelediği küçük meydanda durdu. Şirin bir bina göze çarpmaktaydı. Anadolu'nun her yerinde bir sürü israfla kurulmuş hamamlardan biriydi bu. Yaşlı Rıfat Bereket Ağa'yı ziyaret için henüz erkendi. Şüpheli lokantalardan birine gitmek istemediği için hamama girdi Gabriel.